Ayrım 53.
Sayfa 500. Alaturka hele aşağıdadır diye bağırdı Ömer. Muhittin yüzüme bir su vurayım diye düşünerek salondan çıktı, merdivenleri tırmanmaya başladı. Onların sesini duymaz olunca rahatladı. Kendini yatıştırmak için, evet Muhittin, buraya gelmek bir yanlışlıktı ama sen bunu düzeltebilecek bir insansın diye mırıldandı. Sonra bir kahve yaparım, yürürüm. Saat kaç? 2. Günün de en sıcak saati. Eve gider uyurum. Orta katta bir saat tıkırtısı duydu. Kim kurmuş bunu? Refik. Ya da Osman hafta içlerinde gelip kuruyordur. Saatin tıkırtısı durmasın istiyorlar. Büyük sarkaçlı saatin yanından dokunmaktan çekiniyormuş gibi dikkatle geçti. Hela'nın kapısını açarken, niye o saatten korkuyorum, onu kırabilirim de diye düşündü. Ellerini yüzünü yıkarken onlarla arkadaşlığının ilk yıllarını hatırlayarak, okul yılları en iyi yıllardı diye mırıldandı. Dışarı çıkarken gene saati duydu ve öfkelendi. Saati kıracağım. Buna çok şaşacaklar. Zavallı Osman hiçbir şeyi kuramaz, hiçbir şeyi artık yan yana getiremez diye düşündü. Saatin yanında sehpada bir küllük duruyordu. Onu kaptı, saate indirmek için elini kaldırıp vurdu ama hiçbir şey olmadı. Çünkü son anda kendini tutmuş ve elini yavaşlatmıştı. Kırılmadı diye düşündü, kırmadım. Küllüğü bıraktı. Hiçbir şey düşünmeden yandaki kapıdan içeriye, kütüphaneye girdi. Burada yıllarca poker oynadık diye düşündü. Şimdi ne haldeyiz? Yok yok ben Gıyasettin Kağan'a gideceğim ve ötekiler Mahir Altaylı ihanet ettiler diyeceğim. Sizinle çalışalım. Dergiyi sizin. Birden Cevdet Bey'in resmini gördü. Cevdet Bey, Cevdet Bey'in hayatı diye mırıldandı. Eşyalar, eşyalar, bir aile, kalabalık, neşe, mutluluk. Cevdet Bey Muhittin'e sakın ha, dikkatli ol diyerek bakıyordu. Odadan çıktı. Tam aşağıya inecekti ki birden meraka kapıldı. Öteki odalarda ne var diye mırıldandı. Önüne ilk gelen kapıyı açtı. Burası Nermin'le Osman'ın odası olmalıydı. Pancurlar kapalı olduğu için içerisi öteki odalar gibi loştu. Bir büyük yatak, tüccarla karısı, sabun ve parfüm kokusu, kadifeler, koltuklar. Buralarda yaşıyorlar. Her şeyi kırıp dökmek geliyordu içinden. Gülmek de istiyordu ama bunu yapabilecek gibi değildi. Yatağın örtüsünü kaldırdı, yastığın altından Osman'ın pijamalarını çıkardı, açtı, baktı. Mavi beyaz çizgiliydi ama yakalarından gene de bir zengin pijaması olduğu anlaşılıyordu. Bir daha pijama giymem diye düşündü. Osman'ı pijamalarıyla ticaret düşünürken ya da sabun kokan sesiyle Nermin'le konuşurken hayal etmeye çalıştı. Sonra her şeyi yerli yerine koydu ve öteki taraftaki odaya girdi. Cevdet Bey'in odası, yatağı. Duvarda gene Cevdet Bey vardı, gene galiba aman dikkat diyerek bakıyordu. Muhittin yatağa burada yıllarca Cevdet Bey'in yattığını düşünerek baktı. Cevdet Bey, Cevdet Bey diye mırıldandı. Bir bayram neşesi duyar gibi oldu. Sanki kapılar açılıyor, kapanıyor, bir yığın konuk geliyor, bir başka yığın dışarı çıkıyor, konuşuyor, gülüyor, fıkralar anlatıyor. Yaşıyorlardı da Muhittin'e uzaktan sesleri dinlemek kalıyordu. Sarhoşum diye düşündü. Odanın iyice karanlıkta kalan bir köşesinde bir dolap gördü. Koşup aceleyle açtı. Bir yanında Nigan Hanım'ın elbiseleri asılıydı. Onlara ilgi duymadı. Öteki yanındaki çekmeceleri çekmeye başladı. Havlular, masa örtüleri, ipekli kumaşlar, birkaç porselen fincan. Birden başı döndü. Bunları kullanıyorlar. Bunları kullanarak, hayata güvenerek yaşıyorlar. Yere düşmekten korkarak, şuracıkta biraz kestireyim bari diye düşündü ve yatağa kendini attı. Biri gelirse kalkarım. Gıyasettin Kağan'a gider, ötekiler urukçuluğu bıraktılar derim. Bana ne der? Yazılarınızı okuyorum. Yatak yumuşak, saati duyuyorum. Mahir ve Haydar. Ayak sesleri duyuyor muyum? Şimdi zaten kalkıyorum. Kalkayım ki beni sarhoş sanmasınlar. Kalkayım ve Refik'e iyiyim diyeyim. Geldi. Biraz yatmışım işte, insanlık hali, biraz içince tabii. Birkaç yıllık. Ha, burada mısın? Ya ne yapıyorsun? Yatmış. Ömer'di bu. Kötü müsün? Kussaydın. Yok bir şeyim diyerek Muhittin ayağa kalktı. Aa, dolapları açmışsın. Baktın değil mi? Muhittin gülümsemeye çalışarak bir bakayım dedim. Bir bakayım neleri var, nasıl şeyler dedi. Mutsuzsun çok değil mi? Eşyalar, Nigan Hanım'ın şeyleri. Kapa kapa, galiba Refik geliyor dedi Muhittin. Ömer çekmecelere, eşyalara, tertemiz odaya bakarak, bu kültürle ne yapacağını bilemiyorsun değil mi dedi. Cevdet Bey gene iyi diye inledi Muhittin. Öteki oda, Osman'ın odası daha da kötüydü. Ömer anlayışla başını sallayarak, ne bu kültürle, eşya ile olabiliyorsun ne de onsuz. Bu kültüre mi kızıyorsun, kendine mi? Bu eşyaya mı öfkeleniyorsun, kararsızlığına mı dedi. Keşke Refik gibi olabilseydik dedi Muhittin. Ömer çekmeceleri kaparken yemekler, gülüşmeler, eğlenceler dedi. Sen de bunları çabuk kapa. Evet ne var? Şaka yaptığımı anlayamadın mı dedi Muhittin. İnandın demek şakama. Ömer dolabı kaparken içeri Refik girdi. Ne oldu çocuklar dedi. Uf burası ne kadar havasız. Havlu arıyordum dedi Muhittin. Seni merak ettik. İyisin değil mi? Kabahat bizde bu sıcakta içilir mi? Şu odayı havalandırmalı. Sonra kahve yapacağım. Refik perdeleri, pencereyi, pancurları açtı. Birden içeriye tertemiz, pırıl pırıl bir aydınlık yayıldı. Refik, oh ne güzelmiş dışarısı dedi. Bu bahçe ne güzeldir. Esiyor. Kahveyi bahçede içelim. Ağacın altı serinlemiştir. Cırcır böceklerini duyuyor musunuz? Bir daha ikinizi de görmem artık dedi Muhittin. 58. Bir pazar. Aman Osman'cım yavaş sür dedi Nigan Hanım. Daha nasıl gideyim anneciğim, 50'yi geçmiyorum dedi Osman. Bana değil, bana değil, yola bak dedi Nigan Hanım. Yola bakıyorum ama siz beni diye söylendi Osman. Öfkeden sözünü bitirememiş gibi bir tavır takındı ama sinirli değildi. Keriman, öğleden sonra Keriman'ı göreceğim diye düşünerek kendini yatıştırdı. Pazar öğleden sonraları Osman'ın ona tuttuğu dairede buluşuyorlardı. ''Aa bırakın canım bu oyunu oynamayı, etrafı seyredin.'' dedi Nigan Hanım. Cemil ile Lale gene bütün araba gezintilerinde yaptıkları gibi göz kapamaca oynuyorlardı. Osman oyunun kurallarını bilmiyordu ama çocukların gözlerini yumduklarını, pencereden dışarı bakmadıklarını biliyordu. ''Çocuklar hadi bırakın oyunu, bakın vapur gidiyor.'' dedi Nermin. ''Babaannenizi kızdırıyorsunuz, bu geziye sizin için çıkılıyor, siz gözlerinizi kapıyorsunuz.'' Giderken görmüştük hepsini dedi Cemil. Nigan Hanım bir kahkaha koyuverdi. Nermin de güldü. Pazar sabahı yapılan araba gezintisinden dönüyorlardı. Eylül'ün başıydı ama hava sıcaktı. Bu yıl adadan erken dönmüşlerdi. Savaş çıkınca Nigan Hanım evinde olmak istediğini, hep evi merak ettiğini söylemişti. Bizim savaşa girmeyeceğimizi, girsek de adada oturmanın daha güvenilir olduğunu söyleyenlere yüzünü buruşturmuş, Ayşe'nin nişanı için hazırlık yapmak istediğini de söylemişti. Ayşe'nin nişanlanmasına en azından 3 ay vardı, savaş çok uzaktaydı ama Nigan Hanım'ın asık suratı hepsinden önemli olduğu için Nişantaş'a taşınılmıştı. Osman işte bir yeni yıl daha diye düşündü. Gene pazar sabahları arabayla Boğaz'a gideceğiz, gene balık alacağız, gene şirketin, birden savaşın Almanya ile ticareti engelleyeceğini düşünerek son günlerde sık sık kapıldığı bir telaşa kapıldı. Balık orada sıcaktan kokmasın dedi Nigan Hanım. Çok tazeydi dedi Nermin. Gene de Ayşe kızım al bakalım sen şu paketi kucağına dedi Nigan Hanım. Bunu ızgara yaptıralım değil mi? Refikler yemeğe geç kalmasalar bari. Kalmazlar kalmazlar dedi Osman. Bir sessizlik başladı. Refik 3 gün önce öğle yemeğinde Perihan'la ayrı bir evde oturmak istediklerini açıklamış. Nigan Hanım önce öfkelenmiş, sonra ağlamış, oğlundan da doyurucu bir açıklama duyamadığı için bütün kötülükler gibi bunu da Cevdet Bey'in yokluğuna bağlamıştı. Ama gene de başka nedenler de arıyordu galiba. Niye ayrılıyorlar onlar yanımızdan? Osman söylesene niye? Anneciğim lütfen bu konuyu şimdi konuşmayalım dedi Osman. Kendisi söyledi işte, o da küçük geliyormuş, çocuk büyüyormuş. Canım çocuk için istediği odayı verelim dedi Nigan Hanım. Sonra birden Ayşe'ye döndü. Sen söyle Perihan ne diyor? Sen onunla iyi arkadaştın. Bir şey söylemiştim sana. O da küçük diyor. Başka bir şey söylemedi. Niye niye diye söylendi Nigan Hanım. Sen de evleneceksin gideceksin. Osman kendini tutamadı. İşte o zaman biz de herkes gibi bir apartman yaptırırız dedi. Beni Cevdet Bey'in yanına yolladıktan sonra yaptırırsınız apartmanınızı dedi Nigan Hanım. Ağlayacaktı galiba. Ah Cevdet Bey siz diye başladı. Osman gene Keriman diye düşündü. Öğle yemeğinden sonra ona gitmeyeyim de ne yapayım? Keriman, eşarp. Metresine bir eşarp almıştı. Bunu ona nasıl vereceğini düşünmeye başladı. Sonra birden Nermin'le evlendiği günler gözünün önünde canlandı. Yaşlandım diye mırıldandı. Yanında oturan Nermin'e gözünün ucuyla baktı. O da kendi bilincine çekilmiş bir şeyler düşünüyordu. Kimse kimseyle beraber değil artık ama bu benim suçum değil diye düşündü. Bu kimin suçu? İşte böyle oldu. Ama şirket çok iyi. Savaş çıkar çıkmaz satışlar iki misli artmıştı. Ayşe'nin Remzi ile evlenmesi de çok iyi oluyor diye düşündü. Böylece artık şirketin dağılmasından korkmuyorum. Üstelik daha da güçleniyoruz. Şirketin büyümesi düşüncesiyle birlikte aklına gelen öteki hoş hayalle oyalanmaya başladı. Niye bir ampul fabrikası bizde de kurulmasın ya da elektrik tesisatı için? Babamın da vasiyeti var zaten Siemens'le. Burayı da yangın yerine döndürdüler dedi Nigan Hanım. Beşiktaş'tan geçiyorlardı. Osman gazetelerden Barbaros Türbesi'ni açığa çıkarmak için mezarlığın taşınacağını, eski evlerin yıkılacağını, bir park yapılacağını okumuştu. Nigan Hanım, burada Refik'in bir arkadaşı otururdu. Nerede o hiç gözükmüyor dedi. Muhittin mi? Pek de suratsız bir şeydi. Onlara mı uyuyor acaba Refik'cim? Anne gene başlamayın lütfen. Peki neden söz edeceğiz aramızda? Artık hiçbir şey konuşulmuyor. Efendim sizle yarın Beyoğlu'na çıkacağız ya dedi Mermin. Nigan Hanım gülmeye başladı. Ona Ayşe de katıldı. Osman da rahatlayarak balığın nasıl pişirileceğini bir daha sordu. Sonra Ayşe Fuat Beylerin evinde yediği bir balığı anlatmaya başladı. Maçka'dan geçerlerken Nigan Hanım bu yaz ölen Kutsiye Hanım'ı hatırlayarak kederlendi. Ama Teşvikiye Camii'nin önünde aklına çocukluğu, gençliği geldi ve neşeyle annesinden söz etti. Hafta içinde kardeşlerini ziyarete gideceğini söyledi. Osman'a da teyzelerini hiç aramadığı için çıkıştı. Manav Ziya'nın dükkanını görünce artık bahçenin adam olmayacağına inandığını, uzaktan evi, evin yanında başlayan inşaatı görünce de zaten artık hiç bahçeye çıkmayacağını söyledi. Ama arabadan indikten sonra yandaki arsada ne olup bittiğini görmek için bahçede küçük bir geziye çıktı. Osman holün aynasında kendini görünce önce Keriman'ı sonra da yaşlandığını düşündü. Daha az sigara içmeye karar vererek ve bunun düzenli günlük hayatında bir yenilik olduğunu düşünerek aceleyle merdivenleri çıktı. Son basamaklarda hiç de yaşlanmış olmadığını düşündü. Ve odasına girip eşarbın sakladığı yerde durup durmadığına baktı. Duruyordu. Neşelenerek odadan çıktı. Nermin'in merdivenleri çıktığını görünce helaya girdi. Keyifle ellerini yıkadı. Aradaki vakitleri değerlendirmeye karar verdiğini hatırlayarak aşağı indi. Ve gazeteleri alıp okumaya başladı. Gazeteler baştan başa savaş haberleriyle doluydu. Fransızlar Siegfried hattında ilerliyorlar. Almanların mukabil taarruza, Osman gördüğü bazı filmleri ve askerlik yıllarını düşünerek savaşan insanların içinde bulundukları ortamı gözlerinin önünde canlandırmaya, onların duygularını paylaşmaya çalıştı. Ama haberler içinde bir felaket duygusu ve saklanma isteğinden başka bir şey uyandırmadı. Felaket duygusu aklına İstanbul'un bombalandığını, Karaköy'ün ve Sirkeci'deki depoların yandığını, bütün bilanço defterlerinin, bonoların ve bütün müşterilerle stokların yok olduğunu getiriyor. Kendisi de saklandığı yerden çıkmamak, her şey bitene kadar uyumak istiyordu. Birden ikinci keredir esnediğini fark etti ve Bebek'te yaptığı küçük yürüyüşün iyi geldiğini düşündü. Kendini sağlıklı hissedince gene Keriman'ı, onunla bu öğleden sonra ne yapacaklarını ve daha heyecanlı şeyleri düşündü ve içinden hareket etmek geldiği için hızla ayağa kalktı. Mutfağa inen merdivenlerden sabırsızlanan bir çocuk gibi kendini koyuverdi. Mutfakta Ahçı Yılmaz'la Emine Hanım balıkları temizliyorlardı. Osman ne zaman yeriz diye sordu. Sonra her zamanki gibi ikisinin de süreyi dakikalarla değil kelimelerle ölçeceğini düşünerek şarkı söylüyormuş gibi keyifle vakit nakittir diye mırıldandı. Refik Beyler geldiler mi dedi Emine Hanım. Gelmediler mi? Saat 1'de evde olacaklardı. Siz balığı hemen ateşe koyun dedi Osman ve mutfağın penceresinden bahçede dolaşan annesini gördü. Nigihan Hanım bahçede ağır ağır yürüyor, arkasından gelen torunları onunla birlikte arada bir duruyor, yandaki arsaya bakıyorlardı. Nigihan Hanım'ın bakışları düşmancaydı. Çocuklarsa anlamaya çalışarak bakıyorlardı. Osman mutfaktan çıktı. 1, 2, 3, 4 ve 6 diye sayarak son basamağı küçüklüğünde yaptığı gibi atlayarak merdivenleri aceleyle tırmandı, salona girdi. Ben çocuktum, burada doğdum diye mırıldandı. 33 yıl önce. 33 yıldır bu merdivenleri çıktığını, birkaç kısa iş seyahatinin ve askerliğin dışında evden hiç ayrılmadığını düşündü. Köşede oturan Nermin'le Ayşe'yi görünce gene insanları suçüstü yakalama alışkanlığına kapılarak ''Ne konuşuyordunuz, ne var, söyleyin bakalım, söyleyin'' diye bağırdı. Ama hemen neden neşeli olduğunu hatırlayarak şaşırdı ve koltuğa oturup açtığı bir gazetenin arkasına yüzünü gizledi. ''Ayşe'nin nişanından söz ediyorduk'' dedi Nermin. ''Ayşe ne giysem diyorduk'' dedi. ''Daha çok vakit var ama'' diyerek Nermin güldü. Osman gazeteyi yüzünden indirerek gülümsedi. Gülümseyişinin istediği gibi bir yandan sizi dinliyor, bir yandan gazeteyi okuyor, bir yandan da yaşıyorum işte anlamına geldiğini anlayınca sevindi. Sonra ama duvarda babasının resmini görünce neşe gölgelendi. ''Bir metresim var, bu çok çirkin'' diye düşündü. ''Ama ne yapayım? O da olmasaydı nasıl yaşardım, neyi bekleyerek yaşardım bilmem.'' Gazetenin magazin sayfasına bakıyordu. Johnny Weissmuller karısından ayrılıyor. Kendisi böyle bir şeyi hiç düşünmemişti. Bir ev kadını olarak, çocuklarımın annesi olarak Nermin eşsizdir diye mırıldandı. Ama içinden ona öfkelenmek geldiği için anlayışsızdır diye düzeltti. Odadaki konuşma da hala sürüyordu. Gazetenin sayfasını çevirdi. Peki babamla annem nasıldılar? Babam bütün ömrü boyunca ondan başka kadın tanımadı. Evet, çünkü annem anlayışlıdır. Şimdi sinirli ama eskiden anlayışlıydı. Bu açıklamayı yeterli bulmadığı için onlar eski tür insanlar dedi kendi kendine. Bununla ne demek istediğini düşünmek içinden gelmedi. Nerede kaldı şu yemek diye söylenerek gazeteyi attı, ayağa kalktı ve içindeki huzursuzluğu yatıştırmak için Selahattin'in de var, Demirci Mustafa'nın da var, hatta Fuat Bey'in bile bir zamanlar varmış diye mırıldandı. Üstelik Mustafa'nınkini karısı bilir ses etmezmiş. Birdenbire Nermin ne düşünüyorsun dedi. Refikler nerede kaldılar? Şimdi gelirler dedi Ayşe. Canım bu doğru değil dedi Osman. Sonra doğru olmayan şeyi açıklaması gerektiğini hissederek bu kadar kendilerini düşünmeleri doğru değil diye ekledi. Ama Nermin'le Ayşe ona cevap vermeden kendi aralarında konuşuyorlardı. Osman sedef odasıyla mutfağa inen merdivenler arasında aşağı yukarı yürümeye başladı. Nermin, ne kadar sinirlisin, otursana dedi. Öğleden sonra ne yapacaksın? Kulübe gideceğim dedi Osman. Oturdu, gene gazeteleri açtı, okumaya başladı. Ama şimdi bir de boş yere kulübe gitmek zorunda kaldığı için öfkeleniyordu. Çok oturmam diye düşündü. Bir girer hemen çıkarım. Kendime herkese bir gösteririm. İşte yemek oldu. Ama içeri giren Nigihan Hanım'dı. Ağır ağır yaklaşıyordu. Refik nerede diye sordu. Gelmediler dedi Osman. Balığı koymuşlar. Bir de ayrı ayrı yemeğe mi başlayacağız? Bir bu eksikti. Şimdi gelirler, şimdi gelirler diyerek Osman ayağa kalktı. Kim söyledi balığı koymalarını dedi Nigihan Hanım. Ben koyun şimdi gelirler dedim. Ama olur mu dedi Nigihan Hanım. Bari sofrada birlikte olalım. Bunu da bozarsanız... Anneciğim gelirler diyorum gelirler şimdi gelirler dedi Osman. Elinin sigara paketine gittiğini anlayarak öfkelendi. İnsan sigara içmez bir başka kadınla ilgilenmez de ne yapar diye düşündü. Haksızlığa uğradığını düşündüğü için biraz ferahladı. Yandaki arsaya baktım ağlayacaktım dedi Nigihan Hanım. Osman başını salladı yeniden oturdu. Berbat ettiler nişan taşını. Kısa bir sessizlikten sonra Nigihan Hanım hava ne sıcak dedi. Evet efendim sıcak dedi Nermin. Çocuklar neredeler? Sizinle bahçede değiller miydi efendim? Bahçedeydiler ama. İşte geliyorlar. Yemek de geliyor. Osman neredeyse haykırmıştı. Kendisine tuhaf tuhaf baktıklarını düşünerek kurt gibi açım dedi. Oh oh mis gibi de koktu. Hani bunun defnesi? Emine Hanım'ın gülümsediğini görerek neşeyle sofraya oturdu ama annesinin yerinden kalkmadığını gördü. Nigan Hanım sofraya oturmadığı için Ayşe ile Nermin de kalkmıyorlardı. Osman onlara seslendi. Refiklerin şimdi geleceğini söyledi, şakalar yaptı. Ama Nigan Hanım ancak Nermin'in uzun uzun dil dökmesinden sonra sofraya oturabildi. Bu kötülüğü de Cevdet Bey'in yokluğuyla açıklıyordu. Bu sırada çıngırak şıngırdadı. Osman geldiler işte dedi. Geldiler ama biz oturduk artık dedi Nigan Hanım. Az sonra Refik ile Perihan içeri girdiler. Hala kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Sonra Perihan sofradaki kalabalığı görerek gülümsedi. Bizi beklemediniz, iyi ettiniz dedi Refik. Nigan Hanım iyi etmedik, hiç iyi etmedik diye mırıldandı. Ev baktık dedi Refik. Nigan Hanım bizden kaçmak için değil mi dedi. Refik annesinin masanın üzerinde duran elini okşayarak nasıl böyle bir şey düşünüyorsunuz şaşıyorum dedi. Sonra elbiselerini değiştirmek, temizlenmek için çıktılar. Bu çocuk nasıl böyle oldu dedi Nigan Hanım. Osman, iyiyiz anne, hepimiz iyiyiz hamdolsun. Her şey iyi, hepimiz sağlıklıyız, şirket de iyi. Niye şikayet ediyorsunuz dedi ve bacaklarını sinirli sinirli oynattığını fark ederek öfkelendi. Sonra bir şeyler söylemiş olmak için cuma günü yazıhanede başından geçen gülünç bir olayı anlatmaya başladı. Ama hemen önceden bunu anlattığını hatırlayarak balığın çok güzel olduğunu söyledi. Nigan Hanım, Ramazan ne zaman başlıyor dedi. Ekim'in 15'inde dedi Osman. Ekim'in 15'i. Bir ay daha Kasım'ın 15'i dedi Nigan Hanım. Ayşe'ye döndü. Sen iki bayram arasında mı nişanlanacaksın? Sonra birden bir şey hatırlayarak portakal olsa da Yılmaz portakallı ekmek kadayıfı yapsa dedi. Mandalina ile de yapılır mı o? Nerede kaldınız? Nerede? Balık soğudu. Kapıdan gelen Refik ile Perihan'a bakıyordu. Buncağız ağlamış dedi Perihan. Kucağında çocuk vardı. Otur bakalım dedi çocuğa. Köşedeki yüksek sandalyenin üzerine iri gövdeyi yerleştirdi. Kendisi de yanına oturdu. Refik, Cihangir'de çok iyi bir ev bulduk dedi. Ekim'in başında tutmaya karar verdik. Orası sonradan görmelerin semtidir dedi Nigan Hanım. Anne denizi görüyor dedi Refik. Üstelik kaloriferli, denizi görüyor, yeni, tertemiz bir apartman katı. Geniş büyük pencereleri var, iyi ışık alıyor, duvarlar bembeyaz. Birden Osman, benim balığım bitti. Tatlı ne var dedi. İşte bu da çocuk, vallahi bu da çocuk dedi Nigan Hanım ve gülmeye başladı. Evet evet çok açım diyerek Osman da neşeye katıldı. Ne güzel yaşıyoruz işte diye düşündü. Şu pazarları çok seviyorum. Saat kaç? 1:20 geçiyor. Ah bir de şimdi kulübe gidip kendimi göstermek zorundayım. Bize sık sık gelirsiniz değil mi dedi Nigan Hanım. Ben küçük meleğimi görmek isterim. Cevdet Bey'in gidişinden bir hafta sonra beni avutmak için o geldiydi. 59. Yıkılış. Bir mühendis olmanız tabii çok ilginç dedi Gıyasettin Kağan. Neden efendim?